Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 15 Mart 2022 Salı'yı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com'dan bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Önceki tecrübeler ve yaşamın gerçekliği, seçici soyutlama, etiketleme, zihin okuma, hep ya da hiç şeklinde düşünme, aşırı genelleme, olumluyu yok sayma, olumsuza odaklanma, olumsuz düşüncelerle çalışırken yaşanabilecek olası sorunlar üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, uluslararası barışı tehdit eden İslam karşıtlığı sorunu özellikle 11 Eylül'den sonra modern dünyanın yeni normaliymiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu nedenle Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılık söylemi gün geçtikçe şiddetini artırdı. 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen terör saldırısı İslam karşıtlığı tehlikesinin boyutlarını da gözler önüne serdi. Bu bağlamda İslamofobi ile mücadele konusunda uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15 Mart tarihini İslam düşmanlığına karşı uluslararası dayanışma günü ilan etmesini, İslam karşıtlığının nedenlerini ve sonuçlarını konuşacağız. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Mehmet Emin Genç telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Güne bakan başladı.
Bakarsan bulup penceremden dünyam kapkaranlık, neden bilsen. Aç kapıyı geri içeri, gönlüm bekliyor seni. Aç kapıyı geri içeri, gönlüm bekliyor seni. We'll be right back. yaşamayı bana sen öğrettin. Aç kapıyı geri içeri, gönlüm bekliyor seni. Aç kapıyı geri içeri, gönlüm bekliyor seni.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Efendim, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde sizlerle birlikteyiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon attığımızda. Hakan hocam merhaba.
Merhabalar.
Yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizinle önceki tecrübeler ve yaşamın gerçekliğini, seçici soyutlamayı, etiketlemeyi, zihin okumayı, evet, hep ya da hiç şeklinde düşünmeyi, aşırı genellemeyi, olumluyu yok saymayı, olumsuza odaklanmayı, olumsuz düşüncelerle çalışırken yaşanabilecek olası sorunları konuşacağız. İsterseniz önceki tecrübeler ve yaşamın gerçekliğinden başlayalım. Pek çok sıkıntımız var. Bu sıkıntılarla bağlantılı olarak aklımıza da çok düşünce geliyor. Önceki tecrübeler ve yaşamın gerçekliği konusu önemli bu açıdan. Neler söylersiniz bu hafta bizlere?
Şimdi insanın diğer canlılardan ayrıldığı en önemli özellik çok gelişmiş olan düşünme yeteneği. Bu düşünme yeteneğiyle insan hızlı hareket edebiliyor. Çevreyi tanıyor, olayları anlamlandırıyor ve buna göre de kendi hedeflerine dönük bir takım planlamalar yapıp davranabiliyor. Yani işte ileride ne olur, ben işte belli bir davranışı gerçekleştirirsem bunun sonuçları ne olur, ya da bir kişi bana bir şey teklif ediyorsa bu iyi midir, kötü müdür, eğer benden bir şey isteniyorsa bunu yapayım mı, yapmayayım mı, hı hı, ya da yani insan ilişkileriyle ilgili aklımıza gelebilecek her konuda da bu bizim gelişmiş düşünme yeteneğimiz sayesinde değerlendiriyoruz. Örneğin işte birisi bana bir soru sorduğunda, siz bir soru sorduğunuzda işte bunun cevabıyla ilgili benden beklediği şey şudur, o zaman ben bunu şöyle cevaplayayım gibi sürekli planlar yapıyoruz. Yani her insanın zihni bir anlamda bir küçük bir bilim adamı gibi verileri değerlendiriyor, çıkarımlar yapıyor, tahminlerde bulunuyor ve daha sonra bunları davranışlarla da test ediyor gibi.
Gün içerisinde şimdi, beynimizden milyonlarca düşünce geçiyor aslında, evet, değil mi?
Ve bunların hepsi de dediğim gibi şimdi bir olan bitenlerle ilişkili. Yani siz bana bir soru sorduğunuzda bu bir olan biten. Hı hı. Bu soruyu nasıl cevaplayacağım konusunda da, ama aynı zamanda da benim geçmişten gelen bir birikimim var, tecrübem var.
Evet.
Buna göre bir tepki veriyorum. Örneğin siz benden bir konuda yardım istediğinizde, işte efendim benim bir psikolojik sorunu olan bir tanıdığım var, işte efendim ona yardımcı olabilir misiniz, birini bulabilir miyiz diye bir soru sorduğunuzda, şimdi ben burada yardımcı olmayı seçebilirim veya geri çekilmeyi seçebilirim veya reddetmeyi seçebilirim. ne oluyor da hani insanlar farklı davranışlarda bulunuyor bu tür durumlarda? Kişinin o andaki değerlendirmesine göre. Eğer ben hani insanlara yardım etmeyi isteyen, daha önce yardım eden ve yardım ettiği için olumlu sonuçlar alan, yardım ettiği için takdir edilen, yardım ettiği için iyi ilişkiler içinde olan biriysen yardım etmeyi seçiyorum. Ama daha önce ne bileyim birilerine yardım etmişimdir, daha sonra o beni suçlamıştır, işte senin yüzünden başıma kötü şeyler geldi diye hani yardım ettiğimize pişman etmiştir bizi. Hı hı. O zaman da o tecrübenin etkisiyle ya ben çok fazla tanıdığım yok bilmiyorum, istersen başka birine sor diyebiliriz.
Evet, ya da şimdi, programınız yoğundur, yeni bir hastayı ayıracak vaktiniz yoktur.
Tabii.
Ama ben de
tabii
yanlış bir çıkarımda bulunabilirim. Aa Hakan hocam benimle ya da benim yönlendirdiğim hastayla ilgilenmek istemiyor. Demek ki beni sevmiyor diyebilirim.
Evet, o da sizin kendi tecrübelerinizden çıkarttığınız evet, yine bir şey olmuş oluyor. Yani hem anlık olarak olan bitenlerin etkisi var, hem de o olan bitenlerle ilişkili daha önce bizim çıkarttığımız kalıplar ve tecrübelerimizin bir etkisi var. Hı-hı. Şimdi bu önceki tecrübeler şu açıdan önemli. Eğer o önceki tecrübelerimiz çok ne diyelim hani nevi şahsına münhasır ise, mesela evet, her yardım istediğimizde reddedildiysek, reddedilmede bize nasıl bir duygu yaşatır? Kendimizi kötü hissederiz.
Özgüven üzülürüz, kaybına neden olabilir.
Bir sonuç da elde edemiyoruz.
İçine kapanma, karamsarlık.
Aynen. Bir sonuç da elde edemiyorum. Bari o zaman hani herhangi birinden yardım istemeye gerek yok. Çünkü yardım istersen zaten reddedilirim deyip hiçbir şekilde yardım istememeyi seçebiliriz. O zaman ama şimdi bizim yeni tecrübelerimiz aslında birebir geçmişte ne yaşadıysak onun aslında aynısı değil. Yani geçmişte efendim benim yardım istediğim insanların hepsi reddetmiş olabilir. Çünkü kendi erken ortamımda annem, babam veya işte abim ya da kardeşim ya da ne bileyim bir ilk arkadaş çevrem de bu tecrübeleri edindiysem, bu ileride de öyle olacak diye bir şey yok. Ama maalesef işte eğer artı ya da eksi olağan hayattan farklı bir tecrübemiz varsa, biz onu ya bu benim yaşadığım, İşte birlikte olduğum insanlara özel bir şey, İnsanların tümü böyle değildir falan gibi bir değerlendirme yapma şansımız yok. Oradan çıkarttığımız şey hayat böyledir, insanlar böyledir, ben böyleyim gibi genellemeler yapıyoruz. Daha sonra da o genellemelerin ışığında davranıyoruz. Eğer genellemelerimiz ortalama hayata, insan gerçekliğine, insanların genel davranış tarzına, bizim özelliklerimize uygunsa mesele yok. Ama dediğim gibi artı ya da eksi yönde maalesef hani bir şekilde ortalama hayattan çok farklı, çok kendine özgüyse, bu ileride de biz bunun böyle olduğunu fark etmeden kendini sürdürebiliyor. Çünkü diyelim hani eğer insanlardan yardım edilir, istersem reddedilirim diye bir inancım var. Daha sonra belki de bana yardımcı olacak insanlar da olabilir ve bu fikir değişebilir. Ama değişmiyor. Neden değişmiyor? Çünkü ben zaten sormaya gerek duymuyorum ki. O zaman da o öyle kendi varlığını sürdürüyor.
Evet.
Bu aslında gerekli bir şey ve iyi bir şey yerine göre. Yani kalıplar çıkartma ve bunu kullanma. Ama dediğim gibi o kalıplar ve sonuçlar hayata uygunsa iyi bir şey. Ama hayatın gerçekliğinden çok farklıysa sorun yaratmaya başlıyor. Bizim buna psikolojide, özellikle bilişsel terapide verdiğimiz bir takım isimler var. Bu bizim kalıp değerlendirme biçimlerimize, ki bu da kendimizle ilgili, diğer insanlarla ilgili, dünya ile ilgili, ilişkilerle ilgili inançlarımızın etkisiyle oluşuyor. Örneğin işte felaketleştirme dediğimiz bir şey var. Herhangi bir sonucu net olmayan bir durum olduğunda, mesela felaketleştirme en kötüyü ummak. Bu neyi sağlıyor? Ne bileyim, gerçekten eğer hayat koşulları kötüyse sizi önden hazırlamış oluyor. Mesela ne olabilir felaketleştirme? İşte diyelim şu günlerde yaşadığımız bir kriz var. İşte Ukrayna, efendim Rusya işte Ukrayna'yı işgal ediyor. Nedir felaketleştirme? İşte 3. Dünya Savaşı çıkacak kesin ve çok kötü şeyler bekliyor.
Ya da nükleer savaş.
Nükleer savaş olacak, nükleer bomba atılacak gibi.
En kötü senaryo.
Şimdi bunu niye yapıyoruz? Dediğim gibi önceki tecrübelerimiz bunun daha uygun olduğunu gösteriyor ise bize. Faydası ne olabilir? Faydası belki işte ne bileyim kendimizi duygusal olarak, davranışsal olarak ya da tavır olarak hazırlamış olabiliriz. Peki ama hayat pek böyle işlemiyor. Her zaman en kötü olmuyor değil mi? Yani arada bir en kötü oluyor ama tabii. En kötünün olmadığı durumlar da var. O zaman işte o en kötünün olmadığı durumlarda da biz sanki o en kötü olmuş gibi duygusal olarak ve davranışsal olarak onu yaşıyoruz.
Evet.
Bunun mesela yine seçici soyutlama dediğimiz bir şey var. Mesela siz diyorsunuz ki diyelim program bittikten sonra Hakan hocam gayet güzel oluyor ama daha fazla mı örnek versek hani gibi.
Evet.
O zaman diyorum ki ya bak bütün anlattığımız boşa gitti, hiçbir şey demek ki çok kötü, hiçbir şey beğenilmiyor diye düşünüyorum. Nedir o küçük şeyden, ya yani daha çok örnek mi versek, oradan ne çıkarttım, hemen olayın tamamını bütününü çöpe attım. Biz buna seçici soyutlama diyoruz. Yani arkadaşınız size sürekli yardımcı oluyor ama bir gün size yardımcı olmadığında diyorsunuz ki ya işte bak insanlara da güvenilmezmiş, gördün mü? İhtiyacım varken yanımda değil. Halbuki daha önce belki defalarca bize yardımcı oldu.
Evet.
Ama o hemen silinip gidiyor. Yine mesela benzer bir şey var. Bizim etiketleme dediğimiz. Bir kez siz diyelim birlikte işte bir randevulaşıyoruz. Gecikiyorsunuz. Diyorum ki sorumsuzun tekiymiş meğerse. Yani hiç güvenilmez biriymiş. Etiketleme dediğimizde sizin tamamınızı örten ve bütünüyle sizi tanımlayan bir etiket yerleştiriyorum size.
Hı hı.
Hani şunu düşünebiliriz. Ya bunun ne faydası var bu tür şeylerin? İşte bu tür şeyler olayları çabuk değerlendirmemizi sağlıyor. Kısa yollar oluşturuyor. Ve gerçekten karşıdaki kişi öyleyse sizin zarar görmemenizi sağlıyor. Ama dediğim gibi bunları biz aşırıya vardırdığımızda, abarttığımızda bu sefer hayatımızı kısıtlıyor, bizi olumsuz etkiliyor duygusal olarak, sıkıntıya sokuyor.
Evet.
Mesela hep ya da hiç biçiminde düşünme, siyah beyaz düşünce de deriz.
O da çok kötü bir şey.
İşte ya yanımdasın ya karşındasın falan gibi. Diyelim ya işte siz bir sözünüzü yerine getirmediğinizde diyorum ki demek ki kötü biriymiş, hiç güvenilmez bir insanmış. Ve ondan sonra da ne oluyor? Size düşman oluyor. Hani hayatı siyah ve beyazlardan ibaret görmek.
Hı hı.
Şimdi bu çoğu kere işte insanın hani düşünün şu anda işte dünyada herhalde sayısız renk var. İşte televizyonlarda falan görüyoruz 70 bin renk, 100 bin renk falan gibi. Ama böyle olduğunda kişi dünyayı siyah beyaz görüyor. Aynen bir siyah beyaz resmin gri bile yok hani. Ne kadar kötü bir hayat tarzı.
Evet.
Bu siyah beyaz, yani bir mücadele ortamındaysanız, bir ne bileyim spor müsabakasındaysanız, iyi mücadele etmek için, iyi ne bileyim karşı koymak için belki işe yarayabilir ama hayatın tamamı böyle mi? Değil. O zaman da yine maalesef sıkıntı yaratır. Bizim işte kendi düşünce süreçlerimizi incelediğimiz zaman bu da şu anlama gelmiyor. Sürekli her düşüncemizi inceleyelim. Hayır. Ama ben bir sorun yaşıyorsam diyelim diyorum ki işte insanlarla ilişkilerimde sorunum var. Hiç kimseyle yakın arkadaş olamıyorum. Yalnızım. O zaman burada bir sorun var. O zaman benim o insan ilişkilerinde olumsuz duygular yaşadığımda ya da bir şeylerden çekindiğimde zihnimde ne olup bitiyor? Acaba benim verdiğim tepkiler o insan ilişkisinin kendisine, gerçekliğine dönük tepkiler mi yoksa kafamda oluşturduğum bir takım kalıpları esas alan tepkiler mi? Buna bakmam lazım. Buna bakabilmenin de tabii ilk şartı benim kendi inançlarımın, kendi düşüncelerimin gerçeklik değil, gerçeklikle ilişkili olarak benim düşündüğüm ve inandığım şeyler olduğu konusunda bir bilincim olması gerek.
Hı
hı. Benim ilk tavsiyem hani çünkü insan kendi düşündüğüne ve inandığına çok sahip çıkar. Önce neye inanıyorsak ya da neyi gerçek olarak görüyorsak, bu benim için acaba ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor? Mesela ben diyorum ki insanlara güvenilmez. İşte insanlar kötüdür, etiketleme. Ya insanlara güvenilmez ve insanlar kötüdür diye inanmamın bana kazandırdığı şeyler nelerdir? Hayatıma olan olumlu etkileri nelerdir? Daha sonra da bana kaybettirdikleri neler? Hayatıma olumsuz etkileri nelerdir diye önce bir bilanço yaparak bence başlamamız. Çünkü biz çoğu kere bunların bizim için iyi özellikler olduğuna, bizi koruduğuna, bizi bir şekilde geliştirdiğine inanmamız. Biz bunların önce bir ne işe yaradığını, bir işe yarayıp yaramadığını, zarar verip vermediğini, yararı olup olmadığını görürsek bence değiştirmeye o zaman daha motive oluruz diye düşünüyorum.
Çok doğru. Kıymetli hocam, şimdi insanın iyisi de var, kötüsü de var. İyi huylarımız var, kötü huylarımız var. Şimdi diyelim ki 100 üzerinden hesaplarsak bir insanın %80 iyi huyu var, %20 de kötü huyu var. Bu insana kötü insan denmez. Ama evet, maalesef şöyle bir genelleme yapıp ya bu insan dürüst, çalışkan, efendi birisi ama bunun yanında işte tembel, evet, işte dağınık deyip de bütün iyi huylarını bir kenara atıp küçücük böyle kusurlarını görmek, o insana kötü diye yaftada bulunmak evet, adaletsizlik olur değil mi?
Özellikle de bu yakın ilişkide çok önemli. Mesela çocuğunuz diyelim işte derse az çalışıyor. Şimdi siz bu çocuğa tembel dediğiniz anda aslında ne yapıyorsunuz? Bir etiket. Peki çocuk tembelse bu neyi ima ediyor? Yapısal bir şey var. Yani çocuğun kişiliği böyle. O zaman da tembelse de değişmez. Tembel gelmiş, tembel gider. Ne yaparsınız? Hani çocuğu sık sık azarlarsınız, işte tembel dersiniz, çalış dersiniz. Sonuçta çocuk daha da sizden uzaklaşır, sizinle konuşmayı bile istemez. Aranızda bir tatsızlık olur. Tatsızlık oldukça da sizin dediklerinizi de daha az ciddiye, daha az yapmaya başlar. Ama bunun yerine biz az önce sizin yaptığınız gibi aslında davranış düzeyinde çocuğu tanımlasak, diyelim çocuğa ders çalışmıyorsa, oğlum bugünlerde çok ders çalışmıyorsun gibi görüyorum. Ben durumu nasıl görüyorsun? Ben mi böyle görüyorum yoksa durum böyle mi? Ne dersin? Gibi davranış düzeyinde tanımladığımızda davranış değişebilir bir şey. O zaman açık, net, sınırları olan ve çözülebilir bir durum tanımlamış oluyoruz. Oysa tembellik dediğimizde ucu bucağı olmayan, sınırları belirsiz ve çözülemeyecek bir şey tanımlamış oluyoruz. Hı hı. Hem kendimiz için hem karşıdaki için aslında değişimin de önünü tıkayan bir şey bu. Evet. O nedenle bizim hep önerdiğimiz şey, olay neyse biz onu öyle tanımlayalım. Ama diyelim dediğim gibi hani niye var? Siz hani 1, 2, 3, 4, 5 arda arda aynı durumu görüyorsanız, ha bu kişi demek ki bunun böyle bir özelliği var. Bir daha ben bununla iş yaparken bu özelliğini dikkate alarak hareket edeyim diyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama bir tekil olaydan dolayı hemen çabucak o kalıbı kişiye geçiriyorsak işte o zaman problem. Bunu kim ve ne zaman yapar? Dediğim gibi geçmişte belli bir yönde çok güçlü yaşantılarımız olduysa, çok zarar gördüysek ya da çok duygusalsak, yani bir hayal kırıklığı yaşadığımızda çok büyük alt üst oluşlar yaşıyorsak, bu tür kalıp kavramlara ya da düşünce özelliklerine fazla sarılabiliyoruz.
Evet. Kıymetli hocam, bunlar düşünce hataları, düşünce yanlışları değil mi?
Ben aslında bunlara hani kişinin hata veya yanlış dediğimizde karşımızdaki insan da kendini kötü hissedebilir, biz de kötü hissedebiliriz.
Nasıl tanımlayabiliriz peki?
Düşünce işleme özelliği demeyi tercih ediyorum.
Düşünce işleme özelliği.
Evet. Çünkü bu hepimizde var. Mesela zihin okuma. Hepimiz zihin okuruz. Genelleme. Hepimizde vardır. Ama bunlar yerine göre uygundur, yerine göre uygunsuzdur. Ne zaman daha çok sorun yaratıyor bunlar? Fazla duygusal olduğumuzda. Fazla duygusal olduğumuzda maalesef bu değerlendirmeler çok aşırı kaçabiliyor veya uygunsuz kaçabiliyor. O zaman da sorun yaratıyor. Eğer biz bunun sonuçta bir düşünce olduğunu, bir değerlendirme olduğunu, bir yorum olduğunu fark edersek, ki bunu o duygunun içindeyken fark etmemiz zor, diyoruz ki arkadaşım bana ihanet etti, arkadaşım beni aldattı, işte beni yüzüstü bıraktı. O bizim için gerçek gibi. Ama belki daha sakin olduğumuzda, daha bir oturup birazcık düşünebildiğimiz anda, önce ne oldu, ne bitti, İşte ben ne düşündüm, ne hissettim, peki bu düşündüğümde hangi düşünce işleyiş özelliği var? Hani hangi düşünce hatası var dediğimizde onu yapmaya daha bir belki geri durabiliriz. Hangi düşünce işleyiş özelliği var? İşte efendim aşırı genelleme mi var, ne bileyim zihin okuma mı var, etiketleme mi var? Bunun bir adını koyalım. Ardından da tabii alternatif bir düşünce geliştirmemiz gerek. Alternatif düşünce derken de şunu kastediyorum ben. İşte efendim arkadaşım verdiği sözü yerine getirmedi. Ben de kendimi kötü hissettim, kızdım. Ben ne istiyorum? İşte arkadaşlık ilişkisinde verilen sözlerin yerine getirilmesine, insan ilişkisinde güvenmeyi istiyorum. Buna dönük ne yapabilirim? İşte düşünceyi bunun için kullanmak. Ya arkadaşıma ne yaşadığımı söyleyebilirim. Ya ben sana güvenmiştim bu konuda ama sen orada yanımda olmadığında ya da desteklemediğinde kendimi çok kötü hissettim, çok üzüldüm ve bu da beni kötü etkiledi ve ileride de sana güvenmekle ilgili bu yüzden sorun yaşıyorum. Sen ne diyorsun, durumu nasıl görüyorsun gibi bir tepki vermek, değil mi? Herhalde daha uygundur. Ha, o tepkiden sonra yine olumsuz bir tepki alıyorsak daha bir olay netleşmiş olur. O kişiyle olan ilişkimizi de ona göre düzenleyebiliriz. Ama hemen acele etmeden önce, hemen bir sonuca varıp tepkisel davranmadan önce bu yolları denemekte fayda var. Ama bunu dediğim gibi olayın hemen arkasında belki yapamayız ama o duygu yatıştığı anda bir tekrar dışarıdan bakmakta fayda var.
Evet Hakan Hocam, süremizin sonuna geldik ama şu an aklıma gelen bir sorunun cevabını da almadan geçmek istemiyorum.
Tabii.
Şimdi eşler arasında pek çok problem yaşanabiliyor. Kadınlar da eşlerinin yaptıklarını unutmazlar deniliyor. Çevrede de bunu evet. gözlemleyebiliyoruz. Hatta eğer erkek kadına yanlış bir harekette bulunduysa, davranışta bulunduysa 20-30 yıl önceki sergilediği o evet. tavrı kadın hemen önüne koyuverir. Sen bana evet. 20-30 yıl önce bunu yapmıştın evet. diye. Bu düşünce işleme özelliklerinden hangisine girer? Olumsuza odaklanmaya mı?
Olumsuza odaklanma, evet. Belki seçici soyutlama olabilir. O da daha çok şundan dolayı. Şimdi kişiler arası ilişkide bir olumsuzluk olduğunda ve yoğun bir olumsuz duygu yaşıyor isek, bu hani kadın olabilir, erkek olabilir ama kadınların kişiler arası ilişkide olumsuz duygu daha yoğun yaşayabiliyorlar bazen. Erkeklere kıyasla diyeyim. Hı hı. Her genelleme gibi hani her kadın ya da her erkek öyledir diye bir şey yok ama olabilir. Yoğun bir duygu yaşadığımız olayı da kolay kolay unutmayız. Hani atıyorum bir erkek için belki düğününde ne oldu çok önemli olmayabilir. Ama bir kadın için o çok önemli olabilir.
Evet.
Ve
evet.
çok duygusal bir tepki yaşamış olabilir. Onun için de unutmaz ama orada geçmişe dönük bir seçici dikkat ve olumsuzu olan odaklanma oluyor. Maalesef olumsuzun özgül ağırlığı çok fazla ruhsal anlamda.
Evet.
Hepimiz için.
Her halükarda erkeklere büyük bir vazife düşüyor. Daha dikkatli davranmaları gerekiyor.
Ve daha empatik olmak, karşıdakinin yerine kendini koyarak düşünmek.
Doğru, doğru. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Yine bugün çok önemli konuları konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle düşünce işleme özellikleri üzerine sohbet ettik. Güne bakan müzikle devam ediyor.
vefakar olmaz. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı, küstürüp sen al nazımı, yaralıyım yaralı. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı, küstürüp sen al nazımı, yaralıyım yaralı. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı, küstürüp sen al nazımı, yaralıyım yaralı. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı, küstürüp sen al nazımı, yaralıyım yaralı. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı, küstürüp sen al nazımı, yaralıyım yaralı. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı, küstürüp sen al nazımı, yaralıyım yaralı. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı, küstürüp.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Mehmet Emin Genç var. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyorum. Bugün 15 Mart İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü. Evet. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından ilan edilmişti bugün. Dünyada İslamofobi, ırkçılık bir hayli yaygın. Son belki 20 yılda daha da arttı. İşte Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırılar, camilere yönelik saldırılar arttı. Burada Hollanda, Avusturya ve Almanya örnekleri sıkça karşımıza çıkıyor. Bu ülkelerde İslamofobinin yükselişte olduğunu görüyoruz. İsterseniz konumuza şuradan başlayalım. İslamofobi deyince biz ne anlıyoruz?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bizi dinleyen, dünyanın her tarafında dinleyen sevgili dinleyicilerimize ve yayın ekibinize, adınıza, sizin adınıza da hürmet ve muhabbetlerimi sunarak
çok teşekkür ederim.
Sözlerime başlamak istiyorum. Bahsetmiş olduğunuz gibi son dönemde biraz ayyuka çıktı ve İslamofobi kavramı kullanılmaya başlandı. Son özellikle 30 yıldır, ondan önce çok fazla yok bu kavram. İslamofobi biliyorsunuz iki ayrı kavramdan oluşuyor. İslam ve fobi. Bunların bir tanesi bizim kavramımız. Diğeri ise eski Yunanca, Grekçe bir kelime. İslam barış anlamına gelen silm kökünden türetilmiş kelime olarak da birlikte kavram olarak 610 yılında Hazreti Muhammed'e gönderilmiş olan dinin adı. Aslında Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlere gönderilmiş dinlerin ortak adı olarak da ifade ediliyor. Fobi ise Grekçe dehşet tanrısı, korku manasında kullanılıyor. Fobos'tan geliyor. Şu adı İslamofobi kelime olarak İslam korkusu anlamına geliyor. Ancak kavram olaraksa en genel anlamda Batı dünyasında görülen İslam ve Müslümanlara karşı duyulan gerçek dışı bir fobi, yani korku olarak tanımlayabiliriz. Tüm Müslümanları normalde bu anlayışa göre Batı, şeytan ve terörist, en azından milliyetçi, ırkçı olan tipler böyle görüyor. İçlerinde herkes böyle mi? Tabii ki herkes böyle değil.
Evet.
İslamofobi artık İslam korkusuna dayalı Müslüman karşıtlığı, ayrımcılığını ve düşmanlığını ifade eden bir kavrama dönüştü. Yani önce korkuydu, şimdi karşıtlık ve düşmanlık anlamında alınıyor. Şu halde artık İslamofobinin adının doğru konması gerekir. İslamofobi olgusunu daha doğru anlatmak için İslam korkusu yerine anti-İslamizm, yani İslam karşıtlığı veya daha açık olarak İslam düşmanlığı olarak ifade etmek daha doğru olur. Dolayısıyla İslamofobi kavramı çerçevesinde belki şöyle bir gaye de ifade edilebilir. İslamofobiyi yaymaya çalışanların birçok amaçları var ama en önemlisi de İslam dini ve Müslümanlar hakkında olumsuz kanaatler oluşturmak ve tabii ayrıca İslam dinini ve Müslümanları terörle ilişkilendirerek birçok terör olayının arkasında Müslümanların olabileceği algısını oluşturmaktır. Ben bugün bir foruma katıldım. Forumu da Radyo Televizyon Üst Kurulu düzenlemişti. Medya ve İslamofobi konusunu işliyorlardı. Bugün 15 Mart olması hasebiyle. Orada da benzeri tarifler ve benzeri açıklamalar yapılmış oldu. Onu da ifade etmek isterim buradan.
Evet, Sayın Genç, şimdi bugün 15 Mart İslam düşmanlığına karşı uluslararası dayanışma günü. Bugüne dair neler söylersiniz? Pek çok yerde programlar düzenleniyor.
Doğru.
Bugünü nasıl anlamalıyız?
Ben de dün bir vakıfta, dün akşam pazartesi buluşmalarında oradaki genç kardeşlerimle buluştum ve bugün üzerine hem İslamofobi hem de 15 Mart üzerine konuştuk. Biliyorsunuz 2019 yılında 15 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine bir Hristiyan terörist, ki bu açık adam terörist olduğu her halinden, yaptığı işlerden, yayınlamış olduğu manifestodan anlaşılıyor. İslam düşmanı bir terörist olan Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Sosyal medyadan bu saldırı canlı yayınlandı hatırlarsanız. Hı hı. Terörist Tarrant bu saldırıda 51 tane Müslümanı öldürdü camide, 49 kişiyi de yaraladı. Ağustos 2020'de de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Peki 15 Mart söylediğiniz gibi İslam düşmanlığına karşı uluslararası dayanışma günü tam olarak ilan edilebildi mi? Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada bugünün İslam düşmanlığına karşı uluslararası dayanışma günü olarak ilan edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı 15 Mart 2019'da iki camide vuku bulan ve masum insanları hedef alan bu terör saldırısının yıl dönümünde yapmış olduğu yazılı açıklamada dini nefret, düşmanlık ve şiddet eylemlerinin izlenmesi ve rapor edilmesi için bir gözlemevi kurulması amacıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği'ne çağrıda bulunup BM ve diğer uluslararası örgütlerden 15 Mart'ın İslam düşmanlığına karşı uluslararası dayanışma günü olarak ilan edilmesi arzusunu ilettiler. Ama hatırladığım kadarıyla henüz BM'den böyle bir karar çıkmış değil. Öyle hatırlıyorum.
Evet. Mehmet Emin Bey, şöyle baktığımızda tarihe 2008 yılı başlarında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in karikatürleri Danimarka'da yayımlandı bir gazetede.
Doğru.
Daha sonra bir fitne filmi, adı Fitne, internette yayınlandı.
Doğru. Doğru.
Bu filmde de Kur'an okuyan imamların sahneleri arasına 11 Eylül'den olayları dahil etmişler. İşte Müslümanlığı, İslam'ı terörizmle ilişkilendirmişler.
Evet.
Öyle sahneler serpiştirmişler.
Evet.
Yani insanları Müslümanlara karşı şiddete yönlendirme amacı güdüyor bu film. Şimdi baktığımızda İslamofobi diyoruz. Bu kavram ne zamandan beri kullanılıyor?
Programımızın başında da siz de ben de birkaç cümleyle buna değinmiştik ama ilk kullanılış tarihi 1910. Yani kavram olarak İslamofobinin kullanılış tarihi. Bu da Fransızların hazırlamış olduğu Fransa'nın Orta Afrika Müslümanları Politikası adlı bir raporda geçiyor. Daha sonra 1920'li yıllarda yayınlanan eserlerde Arap korkusunu kastetmek adına yine İslamofobinin kullanıldığı görülüyor. İslamofobi kavramı günümüzdeki anlamıyla ise ilk olarak 1992 yılında oryantalist müsteşrik Etin Denet tarafından kullanılıyor. Bir raporda geçiyor, onun hazırladığı bir raporda. Ayrıca İngiltere hükümeti 1997 yılında Runemet Trust isimli bir düşünce kuruluşuna bir rapor hazırlatıyor. Bu düşünce kuruluşu da raporunda İslamofobi kelimesini kullanıyor. Irkçılıkla Mücadele ve Fırsat Eşitliği Merkezi var biliyorsunuz Avrupa'da. Onlar tarif ederken İslamofobiyi İslam'ı tehlikeli bir öze indirgeyerek kin duymak diyorlar. Yine Avrupa'da ırkçılık ve ayrım yabancı düşmanlığı izleme merkezi de yine İslamofobiyi tarif ederken Müslüman karşıtı ırkçılık diyor. Bugün hala bu kavram ne yazık ki kullanılıyor. Tabii bugünkü forumda da şahit olduğumuz kadarıyla buna biz Müslümanlar olarak belli çözümler bulmak zorundayız. Bir olayla karşı karşıyayız. Biz hazırlamadık ama Batılılar hazırladı, böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla buna karşı biz ne yaparız, ne ederiz onu düşünmek ve bu işin köklerini iyice araştırmak, tedbirler almak gerektiğini düşünüyorum.
Evet, az önce İslamofobiyi körükleyen işte fitne filminden bahsettim.
Evet.
Karikatürden bahsettim. Sizce evet. İslamofobiyi körükleyen en önemli unsurlar neler ve medya bunun neresinde?
Evet. Tabii biliyorsunuz bu yeni bir şey değil. İslamofobi kelime olarak yeni olabilir. Yüzyıllık bir kelime, kavram. Ama İslamofobi bence sürekli diri tutan, yıllardan beri işleyen ve batılı halkı, batılı insanları, batılı Hristiyanları, Müslümanların aleyhinde göstermek isteyenlerin başında bence kilise ve misyonerler geliyor. Çünkü son dönemlerde haberlerde de izlemişsinizdir. Avrupa'da pek çok insan Müslüman oldu, haberlerini okuduk. Bu tabii kiliseyi çok tedirgin etti. Bugün değil, kilise Endülüs Emevi Devleti'nin İspanya'da kurulmasından beri hasta seferlerinin başlamasından beri, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesi ve yine Osmanlı'nın iki kez Viyana kapılarına dayanmasından beri kilise Müslümanları terörist, yalancı, uyduruk bir dine mensup, ahlaksız, vahşi ve barbar insanlar olarak lanse ediyor. Bu tabii bir ön yargı ama ellerinden imkanlar kaydığı için yani Hristiyanlar Müslümanlığa doğru tahminimce meyletmeleri papalığı endişeye düşürmüş ki yüzyıllardır aleyhte konuşmaya devam ediyor. Hı hı. Bunlardan bence ikincileri müsteşrikler yani oryantalistler. Oryantalistler biliyorsunuz İslam dünyasını, doğuyu, doğu kültürünü araştırmak üzere batılı üniversitelerde çalışan akademisyenlere deniyor. Bunlar güzel Arapça, Türkçe ve Farsça biliyorlar. Ülkemize geliyorlar. Arap ülkelerine gidiyorlar. Ülkemizde Türkçeyi, Arap ülkelerinde Arapçayı, İran'a gidiyorlar. Orada Farsçayı öğreniyorlar. Ve bizim açığımızı, hadislerin açığını, kendilerince sözde Kur'an-ı Kerim'in açığını bularak nasıl yaparız da bir İslam'ı kötüleriz veya bu bölgeleri nasıl sömürürüz? Bunun çalışmasını ne yazık ki yapıyor oryantalistler. Bir maddede budur, bir diğeri istihbarat teşkilatlarıdır. Malum terör örgütlerinin kurulması, üyelerinin yetiştirilmesi, silahlandırılması ve eğitilmesinin onların işi olduğunu zaman zaman kendileri zaten itiraf ediyorlar. Geçenlerde de birkaç gün önceydi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Antalya'daki diplomasi forumunda terör örgütlerinin arkasında güçlü devletler vardır dedi. Bakın, diplomasi formunda milletin önünde dünyanın gözüne baka baka terör örgütlerinin arkasında büyük devletler var dedi. Biz bunun zaten şahidi değil miyiz Suriye'de veya diğer bölgelerde? Onlar olmasa, onlar silah vermese bu ne kadar devam edebilir, bu terör örgütlerinin yaptığı işler? IŞİD Suriye'de nasıl kafa kesebilir? O silahları nereden alır? PKK 40 yıldır o mağaralarda nasıl yaşar? Hangi silahları o tepelere nasıl çıkarır? Dolayısıyla mutlaka istihbarat teşkilatlarının bunlara büyük desteği var. Bir kısım akademisyen ve yazarlar ne yazık ki İslamofobik, yani İslam düşmanı, İslam korkusunu edinmiş akademisyenler var. Ülkemizde de var, sadece Avrupa'da değil ama Avrupa'dan Bernard Lewis'in adını zikredelim mesela. Bir yazısında diyor ki 2050 yılında Avrupa'da Müslüman nüfus Hristiyan nüfustan daha fazla olacak.
Evet.
Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok aslında. Peki niye böyle söylüyor? Hristiyanları Müslümanların üzerine kışkırtmak için. Tedbirler alın, istihbarat teşkilatlarına ve devletleri yönlendirmeye çalışıyor. Onun dışında bu konuda başat aktörlerden birisi de gazeteciler ve medya. Tabii çok önemli. Medya öyle bir şey ki tıpkı annenin elinde mutfakta yemek yaparken, ekmek keserken işe yarayan ama birisi onu adam öldürmek için kullandığında aynı zamanda bir katilin aleti olabilecek gibi medya. TRT'miz de bir medya kuruluşu ama yayınlarını dikkatle takip edenler şunu görecektir. Makul bir yayın, efendim, eşit bir yayın, ortada bir yayın, hakkı, hakikati, adaleti göstermeye çalışan bir yayın, düşmanlığı körüklemeye gayret etmeyen bir yayın var TRT'mizde. Ben de eski bir TRT'ci olarak bunu gururla, onurla ifade etmeyi bir vazife sayıyorum. Dolayısıyla medyanın bu konuda çok etkisi var. Bizde de özellikle 28 Şubat döneminde hatırlarsınız medyamız, ne yazık ki sinemalarımız, sinema sektörümüz yaptıkları karikatürlerle, çektikleri filmlerle İslamofobik duyguları yaşattıklarını gösterdiler. Bunun dışında Avrupa'daki politikacılar, siyasiler, siyasi partiler de ne yazık ki milliyetçiliği körükleyip İslam düşmanlığını yaydıklarından dolayı oralarda insanımız, bizim Müslüman hanımefendilerimiz, özellikle başörtülü hanımefendilerimiz veya camilere giden, işte Yeni Zelanda olayı bunun tipik bir örneğidir. İnsanlarımız büyük sıkıntılar yaşıyorlar ne yazık ki.
Evet. Mehmet Emin Bey, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için bu önemli günde. Daha konuşulacak çok konu vardı ama maalesef
doğru,
programımızın süresi
doğru,
bu kadar. İnşallah
eyvallah,
bu günü layıkıyla anlarız ve İslamofobiyle layıkıyla gerektiği gibi mücadele ederiz insanlar ve Müslümanlar olarak.
İnşallah. İzniniz olsa son bir mesaj vereyim.
Buyurun.
Sevgili dinleyicilerimize. Bu vesileyle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun tüm dinleyicilerine tekrar hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu arada bizim Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda her Perşembe 21.05'te başlayan İnsan Hakları isimli bir programımız var. Birkaç yıldır
evet,
devam ediyor. Düzenli olarak radyomuzu dinleyenler bundan da haberdardırlar.
Hı hı.
Bu programda biz insan hakları bilincinin gelişmesi ve her türlü ayrımcılıkla nasıl mücadele edeceği ve bununla karşılaşanların haklarını aramak için nerelere başvuracağına dair yayınlar yapıyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Sizi ve sevgili dinleyicilerimizi hayırlı selamlarımla, hayırla yad edeyim. Allah'a emanet olunuz.
Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Sağ olun. Kolay gelsin. Başarılar.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Mehmet Emin Genç bizlerle birlikteydi. Kendisiyle İslamofobiyi konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugün de size veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.